Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi alanına ve gelişen teknolojilerine Ar-Ge kültürünün katkısını ele alıyoruz. Uzaktan bağlantı ile gerçekleştireceğimiz programımızın konuğu ASAP TS Teknoloji Şirketi İş Geliştirme Müdürü Necdet Liflioğlu. Kendisiyle ülkemizde ve dünyada Ar-Ge kültürünü konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Necdet Bey. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki elbette. İsmim Necdet Liflioğlu. 1962 İzmir doğumluyum. 1969'dan bu yana Almanya'da ikamet etmekteyim. Tahsilimin büyük bir kısmını Almanya'da gördükten sonra bazı teknik alanlarda Türkiye ile de bazı işbirliklerine girdim. Almanya'da yapmış olduğumuz entegrasyon çalışmalarından dolayı Almanya Cumhurbaşkanı elinden liyakat nişanı almış nadir Türklerden bir tanesiyim. Evet, evliyim. İki çocuğum var. Yetişkin Aylin ve Deniz. Bir kızım, bir oğlum var. Şu anda hala görevde olduğum ASAP Technical Services şirketinde iş geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Evet. Fakat kariyerimin büyük bir bölümünü herkesin Mercedes markasıyla tanıdığı Daimler şirketinde tepe yöneticisi olarak geçirdim. Evet.
Az önce liyakat nişanından bahsettiniz efendim. Bunu hangi bir özellik üzerine aldınız diyelim ya da yapmış olduğunuz iş geliştirme üzerine mi aldınız? Bunu öğrenebilir miyiz?
Maalesef iş alanıyla ilgili olarak insanların ülkeler tarafından bu gibi takdirnameler almaları söz konusu değil. Maalesef değil. Buradaki verilen liyakat nişanı daha fazla sosyal faaliyetlerle ilgili, dediğim gibi sosyal alanda entegrasyon çalışmaları, yani Türklerin ve Almanların ülke olarak, ülke bazında Türkiye ve Almanya'nın hem karşılıklı insani ilişkilerde yapmış olduğumuz faydalı çalışmalardan dolayı böyle bir ödüle layık görüldük.
Kültür elçiliği üzerinde bir diyebilir miyiz buna?
Kültür elçiliği de tabii ki Türkiye sınırlarını aşan, adım atan herkes bir alanda kendi ülkesinin kültür elçiliğini yapıyor zaten. Ve biz de uzun yıllar Almanya gibi ülkemize çok uzak, hem kültürel olarak hem mesafe olarak uzak bir ülkede yaşadığımız için böyle çalışmalara ihtiyaç duyduk. Yaptık. Sonunda böyle bir liyakat nişanıyla onurlandırıldık. Sağ olsunlar. Tabii ki şöyle bir şey var. İnsanların kendi kendini yaptığı çalışmaları değerlendirmesi veya yapmadığı çalışmaları değerlendirmesi pek kolay değil. Evet. İnsanlar her zaman toplumun kendisine karşı bakış açısına göre değer kazanıyor veya değer kaybediyor. Yani toplum sizi nerede, ne olarak görüyorsa siz olsunuz sonuçta.
Evet efendim.
Yani siz hiçbir zaman kendinizi gördüğünüz bir seviyede değilsiniz. Toplum sizi nerede görüyorsa siz o seviyedesiniz. Sağ olsunlar bizi de o seviyede görmüşler. Bu gibi bir onurlandırmışlar. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı elinden böyle bir liyakat nişanı almak çok nadir bir olaydır. Bildiğim kadarıyla ülkemiz adına şöyle, benim bildiğim kadarıyla ben Almanya'da liyakat nişanını Cumhurbaşkanı elinden alan ikinci Türk'üm. Benden sonra çok uzun yıllar sonra, aşağı yukarı 9-10 yıl sonra Uğur Şahin ve Özlem Küreci Türk asıllı insanlar olarak Cumhurbaşkanı evinden böyle bir liyakat nişanı aldılar. Onlar korona aşısı buldular. Ben korona aşısı bulmadan bu liyakat nişanını 9 veya 10 yıl önce, onlardan 9 veya 10 yıl önce aldım.
Efendim malumunuz yani ülkemizde ciddi bir savunma sanayi, milli ve yerlilik noktasında teknolojik hamleler yapılmakta ve bunlara da hepimiz şahit olmaktayız. Bu konuda nitelikli insan kaynağımızın özellikle Avrupa'daki hareketlerini nasıl görüyorsunuz efendim?
Kendi açımdan harika görüyorum. Şöyle bir şey, Almanya'da tabii ki ben sadece Almanya için öyle bir değerlendirme yapabilirim. Almanya'da şöyle bir yıllardır süren bir çok ciddi bir kalifiye eleman sıkıntısı görülmekte ve bu kalifiye eleman sıkıntısının bizim ülkemizden tedarik edilecek kişilerle doldurulması hamleleri aslında onur verici bir şey ama bizim açımızdan, ülke bazında bizim açımızdan bu çok faydalı bir gelişme mi? Hayır. Bence biz kendi kalifiye elemanlarımızı, işçilerimizi, yetenekli insanlarımızı kendi ülkemizde görevlendirebilecek güçlü bir ülkeyiz. Güçlü şirketlerimiz var bu alanda. Ve bu genç yeteneklerimizin, kalifiye insanlarımızın, akıllı insanlarımızın gayet rahat ve ülkemizin yararına çok iyi işler yapabilecekleri, rahat edebilecekleri ortamlar sunabiliriz. O teknolojiye de sahibiz, bilgiye de sahibiz, donanıma da sahibiz.
Bu noktada da bu nitelikli insanlarla oluşturulabilecek bir Ar-Ge kültürü, Ar-Ge anlayışı var efendim. Ar-Ge kültürünü dünyada ve Türkiye'de nasıl tanımlayabiliriz, nasıl görebiliriz?
Şimdi Ar-Ge konumunu tanımlayabilmek için bazı ön bilgilere ihtiyacımız var. Her şeyde olduğu gibi bazı temel bilgiler olmadan bazı değerlendirmeleri yapmak pek sağlıklı olmaz. Evet. Onun için şöyle düşünelim. Biz Türk'üz. Biz bir ırkız. Kendi dilimize, kültürümüze sahibiz. Örneğin Brezilya gibi Portekizce, İsviçre gibi Almanca, Meksika gibi İspanyolca konuşmuyoruz. Biz kendi kültürüne, geleneklerine, sanatına ve edebiyatına sahip hiç emperyalist sömürge altına girmemiş ender bir ulusuz.
Evet.
Jeopolitik konumumuz itibarıyla iç ve dış savunma zorunluluğumuz var. NATO için, Avrupa Birliği için bir kilit ülke konumundayız. Ayrıyeten yüksek teknoloji standartlarına da sahibiz. Buradan yola çıkarak Türkiye'de yapılan Ar-Ge çalışmalarını değerlendirecek olursak ne kadar başarılı olduğumuzu aslında tespit edeceğiz. Şöyle diyeyim, ülkeler genelde, dünya ülkeleri kendileri için 5 yıl planları yaparlar. Ülkenin 5 yıl içerisinde nereden nereye geleceğini tespit ederler.
Evet.
Otomobil sanayinde de yapılır. Otomobil sanayinde bu ön çalışmalar, planlamalar 10 yıllık strateji planlarıdır. Uzak sanayinde 20 yıllık stratejik planlar yapılır. Bugün en modern bildiğimiz savaş uçağı F-16'ları örnek olarak kullanacak olursak F-16 tasarımlarının 1970'lere ait yani donanımı hariç 50 yıllık programlar yürütülmekte olduğunu görüyoruz.
Evet.
Türkiye son 10 yılda Milli Marif uçağınla bu süreyi ne kadar kısalttığı görünebilir. Yani şimdi bunu ölçü olarak kullanacak olup isek, şu anda NATO birliklerinin genelde kullandıkları F-16 savaş uçaklarının tasarımı 1970'lere ait.
Evet.
Sene 2023'teyiz. Yani 50 yıl önce
İlk
yapımı
uçuş.
başlamış, seri üretimi başlamış olan bir uçaktan bahsediyoruz. Bunun bir de 20 yıllık bir stratejik planlanması var. Yani stratejik planlanması 70 yıl önce yapılmış bir uçak şu anda NATO birliklerinin filosunu oluşturuyor.
Evet.
Türkiye'de son 10 yılda milimarik uçağı olarak bildiğimiz bir uçak geliştirilmiş. Yani bu süre harekete çalışması olarak, stratejik planlama olarak, seri üretime geçiş olarak, ilk uçuşu gerçekleştirmiş olarak bu süreyi ne kadar kısalttığımızı gösteriyor.
Evet.
Bu alanlarda aslında ne kadar başarılı olduğumuzu, ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu, ne kadar güçlü bir devlete sahip olduğumuzu gösteriyor. Şimdi konuyu bu şekilde ele aldığımız zaman birbirleriyle kıyas yapabileceğimiz ölçüler kullandığımızda bu başarıyı aslında görünür hale getirebiliyoruz.
Evet. Ki bu noktada ülkemizde de aslında yani savunma sanayinin belki ürünlerini günümüzde şahit olarak görüyoruz ama bunu oluşturabilecek bu güçlerin zamanında olduğunu, bunu kullanamadığımızı mı düşünebiliriz? Şimdi bu kadar hızlı hareket etmemizin sebebi neye bağlı?
Mutlaka çok ciddiyetle takip edilmiş bir ön çalışma olduğunu gösteriyor. Çünkü ben şimdi burada Milli Marif uçağını örnek olarak kullandım ama tank ve zırhlı araçlarda da benzeri süreler söz konusu.
Evet, yani özellikle aviyonik sistemlerde yani havacılık alanda yıllardır bir vakıf şirketlerimizle birlikte teknoloji geliştiriliyordu.
Aynen. Ve bu geliştirmeler gerçekleşmesi için tabii ki bazı ön çalışmalar gerekiyordu. Bu insanlar eğitilmesi gerekiyordu. Bu çalışmaları yapacak, sürdürecek, bu araştırmaları yapacak. Hatta montajını gerçekleştirecek uzman insanlar yetiştirilmesi gerekiyordu. Ki bunlar yapılmış. Bunlar yani o kadar da nasıl diyeyim, ihmal edilecek şeyler değil.
Evet,
Yani bir
ana
iş
bileşenleri.
yaptırılabilecekse, değil mi?
Evet.
Onu yapabilecek insanlar daha önce yetişmiş olması lazım.
Evet.
Siz İngilizce bir moderasyon yapacaksanız, bunun yıllar süren bir İngilizce eğitimi olması gerekiyor. Yani 3 dakikalık bir anons için yıllarca İngilizce öğreniyorsunuz okulda.
Evet.
Bunu yapmış olmayan insanlar bu 3 dakikalık İngilizce anonsu yapamıyor. Teknolojide de bu böyle. Ön çalışmalar eğitimde başlıyor. Demek ki bu eğitime yıllar önce önem verilmiş. Bu insanlar eğitilmiş. Genelde büyük bir oran olarak kendi ülkemizde eğitilmiş. Neticede biraz önce saydığımız örnekleri sürdüren insanlar yurt dışından satın alınmış, ülkemize getirilmiş ne bileyim emekli NATO subayları değil.
Evet. Kendi
Kendi
ülkemizde yetişmiş
ülkemizin
olan.
yetişmiş olan kendi ülkemizin öz ve ön evlatları.
Bu aksiyon tersine göçünü özendirebilir mi? Ülkemizde yaşanan bu hızlı teknolojik gelişmeler bir tersine
Nasıl?
göç noktasında bir avantaj sağlar mı?
Tüm umudumuz zaten o. Yani ben çok isterim ki şu anda yurt dışında ikamet eden yetenekli insanlarımızın bu gibi gelişmeleri görmelerini ve kendi ülkelerindeki var olan imkanlardan yararlanmalarını kendi ülkelerine dönüp bilgilerini, yeteneklerini kendi ülkelerine aktarmalı. Genelde şöyle, pardon biraz belki sorularınıza size de fırsat bırakmıyorum
Estağfurullah
ama
efendim.
genelde karşılaştığım gençlere her zaman söylediğim şudur. Sizin geçmişinizde mutlaka her birinizin her kuşağında ülke için kanını dökmüş, canını feda etmiş insanlar mevcut.
Evet.
Topraklar kolay kazanılmadı. Sizden şu anda hiç kimse canınızı feda etmeyi, kanınızı dökmeyi, bu ülke için ölmenizi istemiyor. Sizin de bu ülkeye bir vefa borcunuz var. Bu ülkeye ve kendi atalarınıza var olan bir vefa borcunuz var. Bunun farkında olun. Bu vefa borcu sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan gençler için geçerli değil. Türkiye Cumhuriyeti evladı olarak dünyaya gelmiş, yurt dışında dünyanın herhangi bir yerinde ikamet eden herkes için geçerli.
Evet.
Yeteneklerinizi kendi ülkeniz için kullanın. Vefa borcunuz var. Atalarınızın da kemiklerini sızlatmayın. Çünkü onlar kanlarını neden döktüler, canlarını neden feda ettiler? Bu ülkenin dünyada eşi, emsali olmayan bir ülke haline gelmesi için her alanda, kültürde, sanatta, teknolojide, yaşam refahında en üst seviyelerde seyretmesi için bu insanlar. Bu sorumluluk şu anda sizlerde, şu anda yaşayan kuşaklarda. Ben kendimi burada saf dışı bırakmıyorum. Yaşım 60'ı geçmiş olmasına rağmen ben bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Her yerde insanlara bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Eğitimden sonraki elde edilen becerilerin, yeteneklerin, bilgilerin nerede, nasıl, en uygun şekilde kullanılacağını en azından anlatıyorum.
Sayın Niflioğlu, bu Ar-Ge kültürümüzde bir altyapı konusu mevcut haliyle. Bir Ar-Ge kültürünün ortaya çıkabilmesi için o altyapının oluşması lazım diye düşünüyoruz. Bu konuda Türkiye diğer ülkelerle olan bir mukayese durumunda bu trendi yakalayabildi mi, bu hıza ulaşabildi mi?
Genelde bu konu açıldığında herkes yurt dışında daha iyi donatılmış veya daha iyi donatımlardan, daha seviyeli okullardan, laboratuvarlardan ve şirketlerden söz ediyor.
Evet.
Ama bu konular kimseyi yanıltmasın. İyi bir donanım, iyi bir ne derler?
Park, makine
Lobi
parkuru, altyapı.
çalışmasıyla, evet tabii hani bazı lobi çalışmalarıyla yapılan bazı şeyler var, manipülasyonlar var. Kimse bunlara kanmasın. İyi bir donanım olması kimseyi yanıltmasın. İyi donanım her zaman iyi kaliteyi garantilemez. Kimi zaman klasik hatta antikalaşmış donanım daha iyi kalite üretebiliyor. Hani örneğin Türkiye'nin en iyi kuru kahve imalatçısı kısmen 100-150 yıllık kavurma ve dövme makineleri kullanıyor. Türkiye'nin en ileri gelen kuru kahvecisi en son teknolojinin uç noktasında seyreden makineler kullanmadığı halde bu kaliteyi sunabiliyor. Donanımına baktığınızda diyeceksiniz, müzede görebileceğimiz, ancak müzede görebileceğimiz kahve değirmenleri ve kavurma donanımı görüyoruz diyeceksiniz, ama mesele üretilen kalitede. Ve belki o kalitede ona bağlı. Yani her zaman bu gibi şeylere aldanmamak lazım. Kalite çevreyle ilgili değil. Kalite insan gücüyle ilgili, insan bilgisiyle ilgili, insan
multidisipliner bir yapının bir arada çalışıyor olmasıyla çevresel etken diyebilir miyiz buna?
Mutlaka diyebiliriz. Yani her zaman olay en iyi üründe değil. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Hepimiz trafiğe çıkıyoruz ve bazen böyle çok lüks arabalar kullanan insanlar görüyoruz. Ya diyoruz, o araba benim altında olacak, işte şöyle kullanırım, böyle kullanırım. Araba harika ama işte şoförde iş yok. Her zaman çok iyi bir otomobil kullanmak insanı çok iyi şoför yapmıyor. Diğer konularda da hangi çalışmamızda da bu böyle, fabrika üretimlerinde de bu böyle, her zaman en lüks fabrikalarda en iyi ürünler üretiliyor diye bir kaide yok.
Sesiniz gitti hocam. Başı bir daha alın. Her zaman en iyi kalitede.
Her zaman en iyi donanılmış fabrikalardan en iyi ürün çıkıyor diye bir kaide yok. Bazen tam tersi söz konusu ve bazı yerlerde de bu böyle olması aranıyor zaten. Böyle olması şart. Kahvede mesela.
Evet.
Yani Türkiye'nin en ileri gelen kimden bahsettiğimi biliyorsunuz herhalde. Yani şimdi o kişilerden beklenen özellikler onun kullandığı 100-150 senelik kavurma makinalarına veya değirmenlerine bağlı.
Savunma sanayinde de bu geçerli midir efendim? Bu bahsetmiş olduğunuz görüş.
Bunun geçerli olduğunu biraz önce verdiğim örnekle izah etmeye çalıştım. F-16'nın sürecinle Milli Marif uçağı sürecini karşılaştırdığımız zaman şimdi 70 yıllık bir çalışma şu anda NATO filosunda en yoğun kullanan F-16 ve 10 yıl içerisinde ilk uçuşu gerçekleşen Milli Marif uçağına baktığımız zaman diyeceksiniz ki belki Türkiye'de 70 yıllık geçmişe bakan bir Amerikan savunma sanayi uçak şirketi, F-16'ları üreten uçak şirketinin tecrübesi, donanımı, işte fabrika organizasyonu belki yok. Ama biz bunu yine başarmışız ve çok daha kısa bir sürede başarmışız. Siz artık neye bağlarsanız bağlayın.
Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Özellikle bizi dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu genç dinleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olabilir?
Valla kendimi tekrar etmek istemiyorum. Ama şöyle diyeyim, çoğu zaman tereddüt ve engel tanımayan kişilik özelliklerimiz mevcut. Milli yapımız bizi tarih boyunca zaten her zaman Türk milleti olarak özel kılmıştır. Boğazlara gerilen zincirleri aşarak hiçbir donanıma sahip olmayan Fatih Sultan Mehmet gibi bir lider önderliğinde gemilerimizi karadan yürüterek yine zafere ulaşmış. Bunun ölçülerine göre biz Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmamış olmamız gerekirdi. Ama çıkmışız. Demek ki donanım önemli ama mücadele ruhu daha önemli. Gençlerime buradan bu mücadeleyi her ne pahasına olursa olsun devam etmelerini öneriyorum. mutlaka bizim ülkemiz için, devletimiz için, halkımız, toplumumuz için her biri çok değerli insanlar. Bunun bilincinde olsunlar. Bizim için onlar çok değerli ama onlar da lütfen kendi sorumluluklarının bilincinde olsunlar. Bu ülkenin, bu toplumun, bu gençlerimizin çok çok güzel işler yapabileceklerine, gelecekte de çok daha başarılı olacaklarına kesinlikle inanıyorum. Lütfen mücadelelerinden vazgeçmesinler. Kim ne derse desin.
Çok teşekkür ederiz efendim. Son olarak sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla armağan etmek isteriz dinleyicilerimize efendim. Programımızı da bu şekilde de sizin seçmiş olduğunuz bir eserle kapatalım.
Çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir yayın oldu benim açımdan. Bana bu imkanı verdiğiniz için sizlere candan teşekkür ediyorum.
Efendim biz teşekkür ederiz. Bu kıymetli çalışmalarınızı, düşüncelerinizi bizi dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için eserinizi duyabilir miyiz efendim?
Benim eserim, istek parçam Esat Kabaklı'dan Bil oğlum olacak.
Tamamdır efendim.
Herkese biz de candan sevgilerimle, saygılarımla hayırlı günler, mücadeleye devam diyorum. Çok sağ olun.
Sağ olun efendim. Biz de sizin istemiş olduğunuz eserle programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta ASAP TS Teknoloji Şirketi İş Geliştirme Müdürü Necdet Niftoğlu bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz icat çıkarma programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yarı bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kimse oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Sen bunları bir kenara yaz oğlum, yaz oğlum. Senden gider son sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini acı olanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen o dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Sen bunları bir kenara yaz oğlum. Ya oğlum. zulüm dolu saltanattan in oğlum. Zalimlere duymalısın kin oğlum. Nefis kibir mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanlar sev oğlum. Çabuk büyük çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyük çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen o dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kimse oğlum. Sen bunları bir kenara yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse oğlum. Söz ver bana, geç karşıma söz oğlum.
İcat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.